Ayrım 21.
Belki 10 kez söğütlerle kaplı su yüzündeki küçük adacıklar arasında gizlenmek zorunda kaldılar. Sandalları polis kayıklarının önünden boş olarak geçirmek amacıyla tam 3 kez karaya çıktılar. Ludovic bu uzun boş zamanlardan yararlanarak son ellerinden pek çoğunu Farbis'e okudu. Duygular oldukça düzgündü ama ifadeyle hafifletilmiş gibiydi. Yazılmaya değmezdi. İşin garip yanı şuydu ki bu eski arabacıda tutkular canlı ve çok güzel görüş biçimleri vardı. Yazmaya başlar başlamaz soğuk ve bayağı oluyordu. Farbis içinden sosyetede gördüğümüzün tam tersi diye düşündü. Şimdi her şeyi zarafetle ifade etmesini biliyorlar ama yüreklerin söyleyecek hiçbir şeyi yok. Farbis bu sadık hizmetkara verebileceği en büyük sevincin sonelerinin yazılım yanlışlarını düzeltmek olduğunu anladı. Ludovic, şiir defterimi verdiğim zaman benimle alay ediyorlar diye dert yanıyordu. Ama eğer ekselansları sözcüklerin yazılışını harf harf bana yazdırmak tenezzülünde bulunurlarsa kıskançların söyleyecek sözü kalmaz. Deha yazımda değil ki. Farbis ancak 2 gün sonra gece bir ormanda Ponte Lago Oscuro'ya gelmezden bir fersah önce tam güvenlik içinde karaya çıkabildi. Bütün gün bir kenevir tarlasında gizlendi. Ludovic ondan önce Ferrara'ya gitti. Orada yoksul bir Yahudinin evinde küçük bir daire kiraladı. Adam eğer çenesini tutmasını bilirse kazanılacak çok para olduğunu hemen anlamıştı. Akşam hava karardıktan sonra Farbis küçük bir atın sırtında Ferrara'ya girdi. Bu yardıma pek gereksinimi vardı. Irmak üzerindeki sıcaklık ona dokunmuştu. Kalçasındaki bıçak yarasıyla Cilettin'in omzuna indirdiği kılıç darbesi iltihaplanıp azmıştı. Farbis'in ateşi vardı. 12. Bölüm. Yahudi ev sahibi ağzı sıkı bir cerrah sağlamıştı. Hekim de kesenin para dolu olduğunu anladığından Ludovic'e vicdanının kendisini, Ludovic'in kardeşim dediği genç adamın yaraları konusunda polise bir rapor vermeyi zorladığını söyledi. Sonra da yasa çok açıktır diye ekledi. Açık seçik belli ki kardeşiniz asla elinde anlattığı gibi açık bir bıçak tutarken merdivenden düşerek kendi kendini yaralamış değil. Ludovic de o namuslu cerraha soğuk bir biçimde eğer vicdanının isimlerine boyun eğecek olursa asıl kendisinin Ferrara'dan çıkmadan tam da dediği gibi elindeki açık bir bıçağın üzerine düşme onuruna ereceğini bildirdi. Bu olayı Farbis'e anlattığı zaman genç adam onu pek kınadı ama artık kaçmak için yitirilecek bir tek saniye bile yoktu. Ludovic Yahudi'ye kardeşini hava aldırmak istediğini söyledi. Gidip bir araba getirdi ve dostlarımız bir daha oraya dönmemek üzere evden çıktılar. Hiç kuşkusuz okuyucu bir pasaport yokluğunun zorunlu kıldığı bütün bu girişimlerin anlatılmasını pek uzun buluyorlardır. Bu tür kaygılar Fransa'da yoktur ama İtalya'da özellikle de Po Irmağı dolaylarında herkes pasaporttan söz eder. Kazasız belasız Ferrara'dan çıkar çıkmaz sanki bir gezinti yapacakmış gibi Ludovic arabayı savdı. Sonra başka bir kapıdan kente döndü ve 12 fersahlık bir yol için kiraladığı bir sedyola ile geri gelip Farbis'i aldı. Bologna yakınlarına gelince dostlarımız tarlaların içinden kendilerini Floransa'dan Bologna'ya giden yola taşıttılar. Geceyi bulabildikleri en sefil handa geçirdiler. Ertesi günde Farbis kendine bir parça yürüyecek güç bulduğundan gezintiye çıkmış kimseler gibi Bologna'ya döndüler. Cilettin'in pasaportunu yakmışlardı. Oyuncunun ölümü öğrenilmiş olmalıydı. O nedenle öldürülmüş bir adamın pasaportuyla yakalanmaktansa pasaportsuz yakalanmak daha az tehlikeliydi. Ludovic Bologna'da büyük konaklarda çalışan 2-3 uşak tanıyordu. Gidip onlarla konuşarak ağızlarından bir şeyler öğrenmesi kararlaştırıldı. Ludovic onlara birlikte yolculuk ettiği erkek kardeşiyle Floransa'dan gelirken kardeşinin henüz uykusunu bütünüyle alamadığından kendisinin şafaktan bir saat önce yalnız başına gitmesine ses çıkarmadığını anlattı. Kardeşi kendisinin Ludovic'in aşırı sıcak saatleri geçireceği köyde ona yetişecekti. Ne var ki Ludovic kardeşinin gelmediğini görünce geri dönmeye karar vermişti. Kardeşini onunla kavga çıkaran kimseler tarafından taşla ve birçok bıçak darbesiyle yaralanmış buldu. Üstelik de adamlar nesi var nesi yoksa hepsini çalmışlardı. Bu kardeş erkek güzeli bir çocuktu. Atları tımar etmesini, yönetmesini, okuma ve yazmasını da biliyordu. İyi bir evde saygın kişiler yanında çalışmak istiyordu. Ludovic en sonunda da uygun fırsat çıkınca Farbis yaralanıp yere düşünce hırsızların içinde çamaşırlarıyla birlikte pasaportlarının bulunduğu küçük çantayı kapıp kaçtıklarını da ekledi. Bologna'ya gelince Farbis kendini çok yorgun hissettiğinden ve pasaportu olmadan bir hana girmeye cesaret edemediğinden görkemli San Petrone Kilisesi'ne girmişti. Orada tadına doyulmaz bir serinlik buldu. Kısa bir süre sonra kendini yeniden pek canlanmış hissetti. Ne kadar nankörüm ben de diye düşündü ansızın. Bir kiliseye giriyorum, hem de ne için? Bir kahvede oturur gibi oturmaya. Farbis bunun üzerine hemen yere diz çöktü. Başına cilettiği öldürme felaketi geldiğinden beri kendisini kuşatan şu adeta gözle görülen koruma için Tanrı'ya coşkuyla teşekkür etti. Onu hala iliklerine kadar ürperten tehlike Casal Maggiore'deki polis bürosunda tanınmaktı. Farbis kendi kendine nasıl oluyor da gözleri onca kuşku belirten ve pasaportumu tam 3 kez baştan sona okuyan o memur benim boyumun 5 ayak 10 parmak, yaşımın da 38 olmadığını, yüzümün de çiçek bozuğunun derin izlerini taşımadığını ayırdığında olmadı diye düşünüyordu. Ey ulu tanrım, size ne kadar teşekkür etsem azdır ve ben hiçliğimi sizin ayaklarınızın dibine sermekte bu ana kadar geciktim. Kibrim, kendimi beğenmişliğim, daha önce de beni yutmak için açılan Spielberg'den kurtulma mutluluğunu boş bir kul sakınımına borçlu olduğumu sanmamı istedi. Farbis Tanrı'nın o sınırsız iyiliği huzurunda bu büyük duygulanma içinde 1 saatten fazla kaldı. Ludovic'in yaklaştığını işitmemişti bile. Bir iki gelip Farbis'in karşısına dikildi. Yüzünü ellerin içine gizleyen genç adam başını kaldırdı. Sadık uşağı onun yanaklarından gözyaşlarının süzüldüğünü gördü. Farbis oldukça sert bir sesle adama 1 saat sonra gelin dedi. Ludovic dindarlığın yüzü su hürmetine bu sert tonu bağışladı. Farbis ezbere bildiği 7 Tövbe suresini üst üste defalarca okudu. İçinde bulunduğu durumla ilişkili ayetlerde uzun uzun duruyordu. Farbis pek çok şey için Tanrı'dan bağışlanmasını diliyordu. Ama dikkati çeken şuydu ki sadece Moskova Kontu Başbakanı olduğu için ve böyle bir konumu ve onun verdiği görkemli yaşamı düşesin yeğenine uygun bulduğu için başpiskopos olma tasarısını günahlar arasına katmayı aklın ucuna bile getirmemişti. Şurası bir gerçek ki Farbis bunu tutkudan uzak bir biçimde istemişti ama en sonunda bunu tıpkı bir bakan ya da bir general olurunu gibi düşünmüştü. Farbis düşesin bu tasarısında kendi vicdanının da ilişkisi bulunabileceğini hiç aklına getirmemişti. Milanolu cizvitlerin eğitimine borçlu olduğu dinsel inanışın dikkat çekici bir özelliğiydi bu. Bu din alışılmamış şeyleri düşünme yürekliliğini yok eder. Özellikle de günahların en büyüğü olarak kişisel yoklamayı, vicdan muhasebesi yasaklar. Protestanlığa doğru bir adımdır bu. Kişinin suçunun, günahının ne olduğunu öğrenmesi için rahibine danışması ya da Preparation au Sacrament de la Penitence, tövbenin kutsanmasına hazırlık adını taşıyan kitaplarda yayınlanan listelerde bulunan günah listesini okuması gerekir. Farbis Napoli Rahipler Akademisi'nde öğrendiği Latince yazılmış günahlar listesini ezbere biliyordu. Böylece o listeyi okurken cinayet kısmına gelince bir adam öldürmüş olmakla Tanrı'nın huzurunda kendini pek güzel suçlamıştı. Ne var ki kendi yaşamını savunurken olmuştu bu. En küçük bir dikkat göstermeden Simoni, parayla yüksek dinsel görevler elde etme, günahına ilişkin çeşitli maddelerin üzerinden çabucak geçivermişti. Eğer Parma başpiskoposunun 1. naibi olmak için 100 altın vermesini ona önerselerdi, Farbis nefretle bu öneriyi geri çevirirdi. Ama akıldan, özellikle de mantıktan yoksun olmamasına karşın Moskova Kontu'nun kendi lehine kullanılan saygınlığının bir Simonya olduğunu bir kez bile aklına getirmedi. Cizvit eğitiminin başarısı işte budur. Gün gibi açık seçik olan şeylere dikkat etmeme alışkanlığı vermek. Paris'in ince alayı ve kişisel çıkar esprileri arasında yetişen bir Fransız, kötü niyetli olmamak koşuluyla kahramanımızın ruhunu en büyük içtenlikle ve derin duygulanmayla Tanrı'ya açtığı bir anda bile Farbis'i 2 yüzlülükle suçlayabilirdi. Farbis ancak ertesi güne düşündüğü günah çıkarmayı kafasında hazırladıktan sonra kiliseden çıktı. Ludovic'i San Petronio Kilisesi'nin ön yüzünün ilerisindeki alanda yükselen taştan geniş direkler arasında basamaklarında oturur buldu. Büyük bir fırtınadan sonra hava nasıl saf ve beraksa Farbis'in ruhu da dingindi. Mutluydu. Adeta tazelenmiş gibiydi. Ludovic'in yanına yaklaşarak çok iyiyim dedi. Hemen hemen yaralarımı artık hiç hissetmiyorum. Ama her şeyden önce sizden özür dilemem gerekiyor. Kiliseye gelip benimle konuştuğunuzda size öfkeyle karşılık verdim. Ben o sırada bir vicdan muhasebesi yapıyordum. İşte böyle. İşler ne alemde? Çok iyi gidiyor. Bir daire tuttum. Gerçekte ekselanslarına pek yarışır bir şey değil ama gene de kimi üstünlükleri var. Bu daire arkadaşlarımdan birinin çok güzel, üstelik de en önemli polis görevlilerinden biriyle çok yakın ilişkileri bulunan karısının evinde. Yarın gidip pasaportlarımızın çalındığını bildireceğim. Bu bildirimi iyi karşılayacaklardır. Ama polisin o bucakta Ludovic Saint-Michel adında birinin, onun da Parma'da saygıdeğer San Severino Düşesi'nin hizmetinde Farbis adında bir kardeşinin bulunup bulunmadığını öğrenmek için Kazan Maggiore'ye yazacağım mektubun giderlerini ödeyeceğim. Her şey tamam. Siamo a cavallo. İtalyanca bir özdeyiş. Kurtulduk. Farbis ansızın çok ciddi bir tavır takınmıştı. Ludovic'ten bir dakika beklemesini rica etti ve hemen hemen koşarak yeniden kiliseye girdi. Oraya varır varmaz da hemen diz çöktü. Büyük bir alçak gönüllülükle döşeme mermerlerini öptü, gözlerinden yaşlar boşanarak ''Tanrım, bu bir tansık'' diye haykırdı. ''Ruhumun doğru görev yoluna girmeye hazır olduğunu görünce beni kurtardınız. Ulu Tanrım, günün birinde herhangi bir olayda ölmem olasılığı var. Öldüğüm anda ruhumun şu anda içinde bulunduğu durumu anımsayın lütfen.'' Farbis gene en taşkın sevinç coşkunluğuyla 7 Tövbe suresini yeniden okudu. Kiliseden çıkmadan önce de büyük bir Meryem yontusunun önünde ve demir bir ayak üzerine diklemesiyle yerleştirilmiş gene aynı madenden bir üçgenin yanında oturan yaşlı bir kadına yaklaştı. Bu üçgenin kenarlarında pek çok sivri uçlar vardı. Bunlar dindarların ünlü cima bu tarafından yapılmış olan Meryem yontusunun önünde yaktıkları küçük mumların tutturulmasına yarıyordu. Farbis oraya yaklaştığında sadece 7 mum yanıyordu. Daha sonra daha rahat düşünebilmek amacıyla bu ayrıntıyı belleğine kazıdı. Farbis yaşlı kadına mumlar kaça diye sordu. Tanesi 2 metrelik. Gerçekten de mumlar bir kalemden daha kalın değillerdi. Boyları da bir ayak bile yoktu. Şu sizin üçgenin üzerine daha kaç tane mum yerleştirilebilir? Yanan 7 tane olduğuna göre 63. Farbis içinden ya diye geçirdi. 63, 7 daha 70 eder. Bunu da bir yana not etmeli. Farbis mumların parasını verdi. İlk 7 tanesini kendi elleriyle yerleştirip yaktı. Sonra da sungusunu yapmak için diz çöktü. Doğrulup kalkarken de yaşlı kadına bağışlandığım için dedi. Farbis Ludovic'in yanına dönünce açlıktan ölüyorum dedi. Meyhaneye falan girmeyelim. Doğruca eve gidelim. Ev sahibi kadın yemek için gerekenleri gidip alır. Sizin bir 20 meteliğinizi çalar ama yeni kiracısına daha da bağlanır. Bu beni bir saat daha açlıktan öldürmekten başka bir şey yaramaz diyen Farbis bir çocuk dinginliğiyle güldü. Sonra da San Petronio'nun yakındaki bir meyhaneye daldı. Son derece şaşırarak bulunduğu masanın hemen yanındakinden halasının birinci oda uşağını, hani şu eskiden Cenevre'ye gelip kendisini karşılayan Pepe'yi gördü. Farbis ona susmasını işaret etti. Ardından da alelacele yemeğini yedikten sonra dudaklarında gezinen mutluluk gülücükleriyle sofradan kalktı. Pepe de onu izledi. Kahramanımız üçüncü kez San Petronio kilisesine girdi. Ludovic saygı göstererek alanda kalıp gezindi. ''Hey Tanrım, Monsenyör, yaralarınız nasıl oldu?'' Sayın Düşe son derece kaygılandı. Tam bütün bir gün sizin Po'nun rastgele bir adasında bırakılarak öldüğünüzü sandı. Hemen şimdi kendisine bir ulak göndereceğim. 6 gündür sizi arıyorum. Bütün hanları teker teker dolaşarak 3 günümü Ferrara'da geçirdim. Benim için bir pasaportunuz var mı? 3 değişik pasaport var bende. Bir tanesi ekselanslarının adları ve unvanlarıyla. İkincisi sadece adınızı taşıyor. Bir üçüncüsü de uydurma bir Joseph Bossi adına. Her pasaporta gidilecek 2 yer var. Ekselansların isteğine bağlı. Floransa'ya ya da Modena'ya gitmek isteyebilirlerdi. Söz konusu olan sadece kentin dışına bir gezinti yapmak. Sayın Konsul sizin sahibi çok yakın arkadaşı olan Del Pellegrino Hanı'nda konaklamanızı sevinçle karşılayacak. Fabris öyle rastgele yürüyormuş gibi yaparak kilisenin sağ yanındaki alanın içinde kendi mumlarının yandığı yere kadar ilerledi. Genç adam gözlerini Cimabu Meryem'ine dikti, sonra da yere diz çökerek Pepe'ye ''Bir dakika şükran duası etmem gerekiyor.'' dedi. Pepe de onun gibi yaptı. Kiliseden çıkınca Pepe, Fabris'in önüne çıkıp sadaka isteyen ilk yoksula 20 frank verdiğini gördü. Bu dilenci bağıra bağıra öyle bir yana tıkala dualar etti ki San Petronio alanını her zaman süsleyen bu türden bir yığın dilenci bu iyiliksever yaratığın peşine düşüverdi. Hepsi de 20 franktan paylarını istiyorlardı. Farbis'in çevresini kuşatan savaşa girmekten umutlarını kesen kadınlar Napolyon altınını Tanrı'nın bütün yoksulları arasında bölüştürülmesi için verdiğinin doğru olup olmadığını avaz avaz çığlıklarla sorarak onun üzerine atıldılar. Pepe altın kabzalı bastonunu havaya kaldırarak ekselanslarını rahat bırakmalarını buyurdu onlara. bütün kadınlar daha cırtlak bir sesle hep bir ağızdan "Ah ekselans, yoksul kadınlar için de bir Napolyon altını verin" diye bağırdılar. Fabrice adımlarını sıklaştırdı. Kadınlar bağırışarak peşinden gittiler. Bütün sokaklardan koşarak fırlayan pek çok erkek dilenci de küçük bir ayaklanma gibi bir şey oluşturdu. Bütün bu son derece pis ve son derece kararlı kalabalık "Ekselans" diye bağırıyorlardı. Fabrice bu itişip kakışmadan kurtulmakta çok zorluk çekti. Bu sahne onun aklını başına getirdi. "Hak ettiğimi buldum" diye söylendi. "Ayak takımına bulaştım." İki kadın Fabrice'in kentten çıktığı Saragoza kapısına kadar peşinden geldiler. Pepe onları bastonuyla ciddi bir biçimde korkutarak durdurdu. Önlerine de bir parça bozuk para attı. Fabrice o sevimli San Michel Imbosco bayrağını tırmandı. Surların dışındaki kentin bir bölümünü dolaştı, bir keçi yoluna saptı. Floransa yolunda 500 adım gitti, sonra Bologna'ya döndü. Eşkalinin kusursuz biçimde yazılmış olduğu pasaportunu büyük bir ciddiyetle polis memuruna verdi. Bu pasaport onu tanrı bilim öğrencisi Joseph Bossi olarak tanımlıyordu. Fabrice kağıdın aşağı bölümünde sağ köşeye doğru rastlantıyla düşmüş gibi küçük bir kırmızı mürekkep lekesi gördü. İki saat sonra yanındaki adamın San Petrone alanındaki yoksulların önünde kendisine "Ekselans" diye seslenmesi yüzünden Fabrice'in peşine bir sivil polis takılmıştı. Çünkü pasaportunda bir adama uşaklarının "Ekselans" diye seslenmesi hakkını veren unvanlardan hiçbiri yoktu. Fabrice Hafiye'yi gördü ve içinden bir hayli alay etti. Artık ne pasaportları düşünüyordu ne de polisi. Tıpkı bir çocuk gibi eğleniyordu. Fabrice'in yanında kalma buyruğunu almış olan Pepe, onun Ludovic'ten pek hoşnut olduğunu görünce bu kadar iyi haberi bizzat kendisi düşese götürmeyi yeğledi. Fabrice sevdiği insanlara çok uzun iki mektup yazdı. Sonra da saygıdeğer Başpiskopos Landriani'ye bir üçüncüsünü yazmayı akıl etti. Bu mektup harikulade bir etki yarattı. Ciletti ile çarpışmasının eksiksiz bir anlatısını içeriyordu. Pek duygulanan, iyi yürekli Başpiskopos gidip mektubu prense okumaktan geri kalmadı. O da böylesine korkunç bir cinayet haklı göstermek için o genç Monsignore'nin nasıl davrandığını merak ederek mektubu dinlemeye razı oldu. Raversi Markizi'nin sayısız dostları sayesinde prens de tıpkı bütün Parma kenti gibi Fabrice'in Marietta'yı elinden almak üstahlığını gösteren kötü bir oyuncuyu tepelemek için 20 ya da 30 köylünün yardımına başvurduğuna inanıyordu. Zorbalığın egemen olduğu saraylarda becerikli ilk entrikacı gerçeğe sahiptir. Tıpkı Paris'in modaya sahip olduğu gibi. Prens Başpiskopos'a "Aman canım" diyordu. "İnsan bu gibi işleri başkalarına yaptırır. Onları insanın bizzat kendisini yapması adet değildir. Sonra da Ciletti gibi bir oyuncu öldürülmez, satın alınır." Parma'da olup bitenlerden Fabrice'in hiç haberi yoktu. Gerçekte sağlığında ayda 32 frank kazanan bir oyuncunun ölümünün aşırı saray yanlısı hükümetin ve onun başı Moskova kontunun düşmesine neden olmayacağını öğrenmek söz konusuydu. Ciletti'nin ölümünü öğrenince düşesin takındığı başına buyruk halleri oldukça sinirlenen prens, bütün bu olayı sanki bir liberal söz konusuymuşçasına kovuşturmasını başsavcı Rassi'ye buyurmuştu. Fabrice de kendince, kendi düzeyinde bir adamın yasaların üzerinde olduğunu sanıyordu. Soylu büyük adların hiçbir zaman cezalandırılmadığı ülkelerde entrikanın hatta onlara karşı bile her şeyi yapabileceğini hiç hesaba katmıyordu. Böylece Ludovic'e sık sık pek yakında açık seçik ortaya çıkacak olan kesin suçsuzluğundan söz ediyordu. Dayandığı en büyük neden de suçlu olmadığı kanısıydı. Ludovic bu konuda bir gün ona şöyle dedi. "Bu kadar akıllı ve iyi eğitim görmüş ekselanslarının kendilerinin sadık bir hizmetkarı olan bana bu gibi sözler söyleme zahmetine nasıl katlandığını bir türlü anlayamıyorum. Ekselansları çok fazla sakınımlı davranıyorlar. Bu tür şeyler herkesin önünde ya da mahkeme huzurunda söylenecek şeyler." Şaşırıp kalan Fabrice içinden, "Bu adam beni katil sanıyor, gene de seviyor" diye geçirdi. Pepe gittikten 3 gün sonra 14. Louis döneminde olduğu gibi bir ipek kordonla bağlanmış ve pek sayın ekselansları Monsignor Fabrice del Dongo, Parma Dinsel Bölgesi'nin Başpiskopos naibi ve benzeri adına yazılmış kocaman bir mektup alınca Fabrice pek şaşırdı. Gülerek kendi kendine, "Ne yani, ben şimdi hala bütün bunlar mıyım?" diye söylendi. Başpiskopos Landriani'nin mektubu bir mantık ve açıklık başyapıtıydı. 19 büyük sayfadan daha az değildi ve Ciletti'nin ölümü nedeniyle Parma'da bütün olup bitenleri çok güzel anlatıyordu. Mareşal Ney'in komutasında kentin üzerine yürüyen bir Fransız ordusu bundan daha fazla etki yapamazdı diyordu iyi yürekli saf Başpiskopos. "Pek sevgili oğlum, Düşes de benim dışımda herkes sizin o ciletli soytarısını öldürme zevkini tattığınıza inanıyor. Böyle bir felaket başınıza gelmiş olsaydı bile bunlar 200 frank ve 6 aylık bir sürgüne yatışıp unutulan şeylerdir. Ne var ki Raversi cadalozu bu olayın yardımıyla Moskva kontunu devirmek istiyor. Halkın sizde kınadığı asla korkunç adam öldürme günahı değil. Sadece ve sadece beceriksizliği ya da daha doğrusu bir buloya, bir çeşit ikinci sınıf kabadayı taslağı, başvurma tenezzülünde bulunmamış olmayı kınıyorlar. Ben burada size açık sözcüklerle çevremde yükselen konuşmaları yansıtıyorum. Çünkü bu işler acısı felaketten beri sizi haklı çıkarma fırsatını yakalamak amacıyla her gün kentin en saygınlarından üç eve gidiyorum. Tanrı'nın bana verme lütfunda bulunduğu o az buçuk uz dilliliği bundan daha kutsal bir iş için kullandığımı hiç sanmıyorum. Fabris artık gerçeği görmeye başlıyordu. Düşes'in dostluk coşkularıyla dolup taşan sayısız mektupları hiçbir zaman bir şeyler anlatma tenezzülünde bulunmuyordu. Düşes ona, eğer Parma'yı Utku'yla geri dönmezse kentten büsbütün ayrılacağına yeminler ediyordu. Başpiskoposunkiyle birlikte gönderdiği mektupta Düşes Fabris'e, Kont bir insanın elinden gelebilecek her şeyi yapacak senin için diyordu. Bana gelince, bu güzel serüvenle sen benim huyumu değiştirdin. Ben şimdi artık bankacı Tomboni kadar cimriyim. Bütün işçilerimi savdım. Daha da fazlasını yaparak düşündüğümden daha da az tutan mal varlığımın envanterini yazdırdım konta. O eşsiz Pietro Nera kontunun ölümünden sonra, sırası gelmişken söyleyeyim, Ciletti gibi bir adama karşı kendini tehlikeye atacak yerde Pietro Nera'nın öcünü alsan daha iyi ederdin. Her neyse, onun ölümünden sonra 1200 frank gelir ve 5000 frank borçla kalmıştım. Bu arada daha bir sürü şey arasında Paris'ten gelmiş 2,5 düzine beyaz atlas iskarpinimin bulunduğunu ama sokakta yürüyecek bir tek çift ayakkabım olduğunu çok iyi anımsıyorum. Dük'ün bana bıraktığı, benim de bütünüyle ona anıtsal bir mezar yaptırmakta kullanmak istediğim o 300 bin frangı almaya hemen hemen kararlıyım. Zaten canın sıkılıyorsa bir tek sözcük söylemen yeterlidir. Hemen yanına gelirim. İşte sana 4 tane yeni poliçe. Düşes Fabris'e başından geçen olay konusunda Parma'da ne düşündüklerinden hiç söz etmiyordu. Her şeyden önce yeğenini avutmak istiyordu. Her ne olursa olsun Ciletti gibi bir soytarının ölümünü bir Del Dongo'nun ciddi biçimde suçlanmasını gerektirecek nitelikte görmüyordu. Konta, atalarımız Ciletti gibi kaç tanesini öbür dünyaya gönderdi diyordu. Hiç kimse bu konuda onları kınamayı aklına bile getirmedi. Şaşırıp kalan ve işlerin gerçek yüzünü ilk kez görebilmeye başlayan Fabris, Başpiskopos'un mektubunu incelemeye koyuldu. Ama ne yazık ki Başpiskopos da onun bu konuda gerçekte olduğundan daha fazla bilgi sahibi sanıyordu. Fabris, Raversi Markizi'nin asıl üstünlüğünü sağlayan şeyin bu uğursuz çatışmanın görgü tanıklarını bulmanın olanaksızlığı olduğunu anladı. Kavganın haberini Parma'ya ilk ulaştıran uşak, olay çıktığından Sanguinia köyünün hanındaydı.